Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Şükran Canseri Özen. Çıkarcının teki Sadık Güvenç. Türü öykü. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları. 1. baskı Mayıs 2016. ISBN nosu 978-605-9257-34-3. Bu kitap 174 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Kasım 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Öykünün bitmemiş bir roman olduğu, eninde sonunda romana evrileceği görüşüne katılamıyorum bir türlü. Yaşam devam ettiği sürece öykü de var olacaktır. Öykü yaşamın ta kendisidir. İçimizde, yanımızda, komşumuzda, yaşam belirtilerinin olduğu ve olmadığı her yerde olan bitendir. İnsan çevresiyle değer kazanır. Biraz çocukların dünyasına, biraz yaşlıların dünyasına, biraz böceklerin, kedilerin, köpeklerin dünyasına girmek istemez mi insan? Biraz telaştan kayan jiletin azizliğinden, biraz ucu kesilen sivilcelerden, biraz soğuktan kıpkırmızı olmuş yüzümü temizledim elimden geldiğince. Şimdi ben bu sınava 2-3 günlük sakalımla girip de devletimizin otoritesine nanik çeker gibi. Olacak şey değildi zaten. Neyse ki uyarılmıştım. Otorite son anda da olsa kendini göstermişti. Kanamış. Senin iki damla kanın devletimizin otoritesinden daha mı değerli be hey ahmak? Sınavın kaçabilir. Kaçsın. Sen de ömür boyu anlarsın otoriteye karşı gelmenin ne demek olduğunu. Ön söz. Her ciddi sanat eserinin bir coğrafyası, bir iklimi vardır. Yabancı kültürlere özenerek yaratılmaz. Sibelius'u duyduğunuz zaman uçsuz bucaksız fin ovaları, gölleri gözünüzün önüne gelir. Aynen Wagner'de duyulan ormancı Carmen iklimi ya da Vivaldi'de duyulan İtalyan primaverası gibi. Marquez eserlerinde Karayiplerin nemi ve yağmuru yapışır derinize. Proust'ta Paris çevrelerinin koket dedikoduları. Bu söylediklerimin ulusal kültür senteziyle de ilgisi yok. Sadece her sanatçının bir coğrafyası, bir temel kültürü ve çocukluğundan beri aldığı hayat izlenimleri olduğundan söz ediyorum. Ömer Zülfü Livaneli'nin Orta Zekalılar Cenneti adlı kitabındaki bu saptaması çok doğru. İçinde bulunduğumuz iklimin çocukları da kendi kodlarını reddedip bir şeyler yaratmaya kalktıklarında maalesef yapıtları taklitten gibi olmaktan öte geçemiyorlar. Sadık Güvenç'in coğrafyası, iklimi belli. Orta Anadolu. Özellikle de Yozgat'ın kırsal kesimi ve şehirleşmeye çalışan Ankara. Yazar bu bölgelerin belli fotoğraflarını çekmiş. Her şeyin çok hızlı değiştiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bu fotoğraflar bir sonraki kuşağa masal gibi gelebilir. Ancak bu saptamanın yapılmasında birçok fayda görüyorum. En azından köksüz toplum olmamanın damarlarından biri yerel öznel tarihimizden geçiyor. Hiç şüphesiz Sadık Güvenç'in yaptığı bu saptamalar bir bilim adamının yaptığı nesnel ilişkilendirmelerden çok farklı. Ancak ileride öyküleri değerlendirmeye alacak bir halk bilimci, hatta bir toplum bilimci için de hazine değerinde olsa gerek. Sadık Güvenç'in öyküleri edebi olarak geleceğe kalır mı ya da ne kadar kalır bilemem. Ancak çektiği fotoğraflarla yaptığı saptamalar övgüye değer. Sahici, sade anlatımıyla Sayın Güvenç bizi zaman zaman güldürüyor, düşündürüyor, kimi zaman da içimizde bir eziklik, bir yanık kokusu bırakıyor. Eğer bu iklimden değilseniz sizin için yeni olan bu iklimi tanıyorsunuz. Benzer duygulanımlar sizde de oluşuyor. Söz gelimi, tertiple kasabanın, kentin delilerini anımsarsınız. Bazı vatandaşlar da tiksinme ile acı iç içe girer. Okumanın, bilgi sahibi olmanın ne demek olduğu bir daha kazılır beyninize, binaenaleyh ile. Burnunuza soğan kokusu gelir, közle közle yede. Çifte standart bir daha içinizi yakar, Ramazan ile Ramazan'da. Deli Tufan, sanki detayları alabildiğine belirgin, yakın dönem fotoğrafıdır. Yüreğinize, beyninize sağlık Sayın Sadık Güvenç. İyi okumalar sevgili okur. Rıdvan Dansuk. Büyük babam. Büyük babam gelecek. Birazdan şu karşıdaki yoldan geçen otobüslerden biri duracak. İçinden büyük babam inecek. Otobüsten iner inmez bağıracak. Erol, neredesin? Buradayım diye koşacağım yanına. Büyük babamın elinde, omzunda torbalar olur. O yorulmasın diye yapışırım torbalara. Torbaları bana vermek istemez. Sen küçüksün Tosunum, senin gücün yetmez der. Ben ağır yük kaldırırsam boyum uzamazmış. Sıska danalar gibi kalırmışım. Oynamalıymışım ben. Öyle ağır torbaları da kendisi gibi koca adamlar taşımalıymış. Olsun, ben yine de ona yardım etmek istiyorum. Büyük babam kışı bizimle geçirmeye gelir. Köyde yalnız yaşıyor. Keşke hiç gitmese köye. Babam da öyle diyor. Büyük babam duramıyormuş. Sıkılıyormuş bu koca şehirde. Her yer ev, her yer araba. Her yer gürültü diyor. Soğuklar azalmaya başlar başlamaz büyük babam köye dönme hazırlığına başlar. Leylek göçe hazırlanıyor diyor annem onu böyle görünce. Gitmesen olmaz mı büyük baba diye soruyorum. Olmaz Tosunum, hiç gitmeyince olur mu? Benim evim orada beni bekler diyor. Orada evi, bağı, bahçesi var büyük babamın. Keşke yalnız gitmese, keşke beni de götürse. Sen çok küçüksün diyor annem. Oralarda yapamazmışız. Büyük babam benimle yeteri kadar ilgilenemezmiş. Gelecek birazdan büyük babam. Çocuklar inanmıyorlar bana. Yalancısın, senin büyük baban gelmeyecek diyorlar. Asıl onlar yalancı. Benimle birlikte onlar da beklediler büyük babamı. Sonra da sıkılıp gittiler. Onların büyük babası değil ya otobüsten inip de gelecek olan. Onlar sıkılırsa sıkılsınlar, ben hiç sıkılmam. Bir tane bebe var içlerinde, az daha şu taşı kafasına vuracaktım. Senin büyük baban ölmüş dedi bana. O bebeğe çok kızdım. Nereden biliyor benim büyük babamın öldüğünü? Yalancı dedim ona. Yalancı. Benim büyük babam gelecek biraz sonra. Şimdi şu otobüsten biri duracak, büyük babam inecek. Torbalarında da kuru kayısı var. Kuru üzüm var, karadut var, kuru erik var. Onlardan da bize avuç avuç dağıtacak. O zaman söyleyeceğim büyük babama senin ona ölmüş dediğini. O zaman sana veriyor mu bakalım getirdiklerinden? Ben böyle deyince o da küstü gitti. Az sonra öbür çocuklar da gittiler. Giderlerse gitsinler. Ben de yalnız beklerim büyük babamı. Onun getirdiklerinden de yine de veririm onlara. Azıcık da o yalancı bebeğe veririm. Babam da hiç istemiyor büyük babamın köye gitmesini. Otur şurada baba. Benim kazancım hepimize yetiyor. Aç açık değiliz. Gitme köye diyor. Ev bark ne olacak oğlum diyor büyük babam. Eve barka bir şey olmaz baba diyor babam. Oralarda işler kötüymüş. Can güvenliği yokmuş. Daha geçenlerde jandarmalar bir çobanı vurmuş yanlışlıkla. Sen de evde durmazsın baba. Tarlaya gidersin, bağa gidersin. Ya seni de vururlarsa? Vurmazlar, vurmazlar. Benim gibi yaşlı bir adamı niye vuracaklarmış diyor büyük babam. Tabii ki vurmazlar benim büyük babamı. Onun gibi yaşlı bir adamı vurup da ne kazanacaklar? Jandarmaların vurduğu çoban yaşlı değilmiş zaten. Babam da annem de büyük babam köye gitmesin diye çabalar dururlar her yıl. Büyük babam kafasına koyduğunu yapan biriymiş. Ne söylerlerse dinletemiyorlarmış. Bari karanlık basmadan eve gir, tek başına dağa bayıra gitme diyor babam. Buralar beni boğuyor evlatlarım, köyümün toprağımın kokusu her şeye değer diyor büyük babam. Bizi buralara düşürenler utansın diyor babam. Köyde büyük babamın eskiden çok koyunu varmış, inekleri varmış, atları varmış. Çok güzel peynir yaparlarmış babaannemle birlikte. Arıları varmış, bağları varmış, pekmez yaparlarmış. Herkesin de bağı varmış. O günleri çok özlediği için buralarda hiç durmak istemiyor büyük babam. Babaannem üzüntüsünden ölmüş. Üç amcamın ölüsü birden gelmiş. Tarlaya ekin biçmeye gitmişler. Onlar tarlada çalışırken orman yangını başlamış. Ekini bırakıp ormana koşmuşlar. Orada üçü de kurşunla öldürülmüş. Eşkıyalar vurdu demiş jandarmalar. Babaannem çok üzülmüş amcalarımın ölümüne. Bu yüzden ölmüş. Yüreği dayanamamış. Babamı da o zorlamış zaten. Seni de öldürürler. Toplanın gidin diye çok yalvarmış. Büyük babam köyden gelince orada neler yaptığını anlatır. Amcalarımın, babaannemin selamını getirir önce. Bizden de onlara selam götürüyormuş. Mezarlarının başında oturup onlara anlatıyormuş buralarda olan biteni. Onları selamsız sabahsız bırakmadığı için seviniyormuş. Evin önündeki erik ağaçlarını anlatır uzun uzun. onların nasıl bembeyaz çiçeğe durduğunu anlatır ki bir görmeliymiş insan. Kayısı ağaçlarını, kendisi gibi yaşlanmış dut ağacını, dut ağacına dadanan arıları, dutları paylaşamayan serçeleri, sığırcıkları birer birer anlatır durur. Bağlar eskisi gibi bakımlı değilmiş. Köyde kendisi gibi 3-5 yaşlı varmış. Kimse bağlarla ilgilenemiyormuş. Korkuyorlarmış oralara gitmeye. Evin önündeki ağaçlar, bir avuç bahçe onlara yetiyormuş. Büyük babam gelecek. O gelmeden de ben eve gitmeyeceğim. Evimiz 2 gündür çok kalabalık. Komşularımız, akrabalarımız evimize geliyorlar. Annem babam çok üzgünler. Büyük babamın öldüğünü duydum gizli gizli konuşurlarken. Boşuna gizli gizli konuşuyorlar. Onlara bunu söyleyen yalancının biri. Büyük babam tek başına dağlardan şifalı ot toplarken jandarmalar onu terörist sanmışlar da vurmuşlar. Yalancılar! Yalancılar! Benim büyük babam hiç terörist olur mu? Hem jandarmalar yaşlı adamı niye vursunlar? Az sonra şu vızır vızır giden otobüslerden biri dursun, içinden de büyük babam insin, ben de onun elindeki torbalara yapışayım. Birlikte tutalım evin yolunu. Görsünler bakalım kim kimi vurmuş. Yalancılar! Ramazan ile Ramazan. Bu kez ne yapıp yapıp alacağım, boş dönmek yok diye düşünüyordu Ramazan. Bu kaçıncı olmuştu? Her seferinde de 15 gün sonra hazır olur diploman diyorlardı. Kolay mı? Ta Çorum'un bilmem hangi köyünden kalkıp Ankara'ya gelmek. Onca yol parasından geçtim, iş güç almış başını gidiyor. Ramazan kime dert anlatsın? Dedikodu dersen insanı çileden çıkartacak cinsten. Okuldan atmışlar. İt girsin kanına, bir şey mi ne çalmış diyorlar. O sebepten kovulmuş okuldan diyorlar. Yok anam, ne hırsızlığı, Allah'ı var kendi yok. Hırsızlık yapacaklardan değil o. Kafası almamış dersleri de o sebepten kovulmuş. Kaçmış okuldan, kolay mı öyle imam hatipleri bitirmek? Yazık, çok da emek verdiydi. Anasına babasına yazık, ağızlarını bıçak açmıyor. Yok yok, bu köyden adam çıkmayacak. Bir Ramazanımız vardı Ankara'da okuyan, o da sonunu bok etti çıktı. Ramazan duymaz olur mu tüm bunları? Duyuyordu, hırsından delirecekti. Çekemiyorlar bizim oğlanı diyordu anası. Çekemiyorlar anam. Vallahi bitirdi okulunu diyordu babası. Yakında alacak diplomasını anam babam, alacak iki gözüm, hem de bu köye imam olacak bizim Ramazan. Ramazan okullar kapandıktan sonra birkaç kez tepmişti Çorum Ankara yolunu. Bir an önce kavuşmak istiyordu diplomasına. Hem de köylülerin ağzını tıkamak gerekiyordu. Bin bir umutla okula varıyor, diplomalar hazır değil sözünü duyunca kahroluyordu. Çıkış belgesi diye bir belge vardı elinde Ramazan'ın. Falan oğlu falan, şu tarihte okulumuzdan mezun olmuştur. Belgeyi inceleyen köyün önde gelen yaşlıları, diploma dediğin yaldızlı olur, diploma dediğin fotoğraflı olur, diploma dediğin kartondan olur gibi burun kıvırıyorlardı. Hem ne malummuş, böyle bir kağıdı arzuhalci bile yazabilirmiş. Senin Ramazan yine eli boş dönmüş diyorlar komşu. Feryansı ne diyordu Ramazan'ın babası böyle konuşanlara. Onlarla karşılaşmamak için yolunu değiştiriyor, bağdan bahçeden beri gelmiyordu. Ramazan müftülüğe gidip görev istemeyi de denedi. Aman oğul, hiç durma git müftü efendiye. Böyleyken böyle de. Bizim köy şart değil ya. Nereye olursa görevlendirsinler seni. Tek para pul da lazım değil. Kapansın şu deyusların ağzı. Bu düşünce baba ve oğlu rahatlattı. Yüzlerine kan geldi. Varsın Ankara'daki İmam Hatip Okulu diplomayı ne zaman verirse versin. İsterse hiç vermesin. Ramazan'ın müftüye gideceği, görev isteyeceği haberi köyün gündemine bomba gibi düştü. İşte ak koyun kara koyun belli oluyordu. Tüm köylüyü İmam Hatip okulunu bitirdim diye kandıran Ramazan Efendi, bakalım koskoca Müftü Efendi'yi kandırabilecek miydi? Hele şundaki çalıma bak, nasıl da kasım kasım kasılıyor sıracalı. Ramazan anlattı sıkıntılarını Efendi Efendi. Köylülerin dilinden bunu aldığını, babasının anasının bile kendisinden kuşkulandığına inanmaya başladığını anlattı. Kimselerin yüzüne bakamadığını anlattı. ''Bana bir görev verin, para pul istemem, kendimi yetiştirmiş olurum, yeter ki milletin dili dursun.'' ''Olur böyle şeyler Ramazan Efendi, siz kendinizden emin olduktan sonra başkalarının ne dediğinden size ne? Siz düşen işinize bakın, cahil insanların kusuruna bakmak da size yakışmaz. İş konusuna gelince, baş başa baş padişaha bağlı derler, boş kadro yok, bir ihtiyaç olursa elbet sizi düşüneceğim.'' dedi müftü. İşte böyle komşu, Ramazan Efendi'yi def etmiş müftü. Önce diploma Ramazan Efendi demiş. Diploması olmayana devlet kapısında iş verilir mi komşu? Hadi biz cahil köylüyüz, inanmadık ya. İnandık diyelim. Koskoca müftüyü de kandırmaya çalışmaya sıkılır insan yahu. Yar yarılmalı da yerin dibine girmeli Ramazan. Mezun oldum ulan. İnanmayan gider Ankara'ya, okuluma sorar. Ne diyecekti komşu? Ben de olsam aynı şeyi söylerim. Sen söylemez misin? Şimdi gidip ta Ankara'ya, bunun okuluna varıp... Tövbe tövbe. Biliyor ya gidemeyeceğimizi. Sesi de güzel ha. Sahici imam gibi de ezan okuyor. Sözü sohbeti ağırbaşlılığı da pek iyi. Ama diploması yok. Diploması olmadıktan sonra... Bu kaçıncı yolculuktu? Hep bir umut, hep bir bu son yolculuk düşüncesi. 7 yılı burada geçmişti. 3 yıl ortaokul, 4 yıl lise. Yatılı gibi okumuştu. Babasının Ankara'larda ev tutup çocuk okutacak gücü mü var? Medrese denilen yerde kalmıştı Ramazan. Hayırseverlerin desteğiyle ayakta duran öğrenci evlerinden biriydi işte. Çantası omzunda, Ulus'ta belediye otobüsü bekliyordu şimdi. Şşt Ramazan! Ramazan sağına soluna baktı. Kendisine doğru gelen gür sakallı, takkeli, lacivert cübbeli, hem de bu mevsimde, sınıf arkadaşı Kamil'i gördü. Kamil sırıtarak geliyordu. Vay Kamil, nereden çıktın lan? Bu ne kıyafet böyle? Senin çıktığın yerden çıktım. Asıl sen nereden düştün buraya? Epeydir yoktun. İki arkadaş sarmaş dolaş oldular. Kamil'in işi aceleymiş. Adresini verdi Ramazan'a. Mutlaka bekliyormuş kendisini. Gelmezse bir daha yüzüne bakmazmış. 7 yılın birikmiş anılarını yad etmek istiyormuş. Kendisi de burada misafirmiş. Diploma almaya gelmiş. İş güç işte. Ancak gelebilmiş. Oysa diploma 1 yıldır hazırmış. Hatta müdür yardımcısı Ramazan Hoca sitem etmiş. Gidiyorsunuz, bizi unutuyorsunuz demiş. Bazı arkadaşlar ta ilk günden almışlar diplomalarını. Mutlaka bekliyorum diyerek gitti Kamil. Ramazan ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Demek diplomalar hazırdı. Demek herkes alıyordu diplomasını. Demek ortada bir yanlışlık vardı. Olsun, diplomalar hazır olduktan sonra köylülerin tavrı, dedikodusu uçar giderdi. Bunca yolculuk ne önemi vardı? Bu solfasol otobüsü de bir türlü gelmek bilmiyor. Taksiye mi binip gitse? Dolmuş duraklarına mı gitmeli? Kuş olup uçmalı da kavuşmalı şu diploma denilen şeye. Bak Kamil bile almış. Kamil ki her dersten zar zor geçer not alan biri. Ya Ramazan? Her yıl takdir teşekkür alan bir öğrenci. İyi de madem 1 yıl önceden hazırdı bu diplomalar. Olsun, illaki bir yanlışlık, bir karışıklık vardı. Hangi hocası Ramazan'a kasti bir tavır takınacak ki? Ne kadar çok ısrar etmişlerdi. Üniversite sınavına gir, sen kazanırsın, bizim övüncümüz olursun. Masrafı düşünme, yine burada kalırsın demişlerdi. Ama o babasını, anasını, kardeşlerini düşünmüş, bir an önce işe girmek, ailesine az da olsa katkı sağlamak istemişti. Gözü yükseklerde değildi. Bir köy camisinde imamlıktan başka bir şey beklemiyordu. İyi de neden diplomasını kendisine çok görüyorlardı? Okulun avlusuna girdiğinde yüreği çatlayacak gibi atıyordu Ramazan'ın. Uçarcasına çıktı merdivenleri. Müdür yardımcısı Ramazan öğretmen, kısa kollu beyaz gömleği, ince bıyığı, güneş yüzü görmediği için bembeyaz suratı, pırıl pırıl siyah ayakkabılarıyla karşısındaydı. Burası Çorum'un bilmem ne köyünden ne kadar da uzaktaydı. Ramazan öğretmen, ''Oo, adaşım, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya?'' dedi. ''Hoş bulduk hocam.'' dedi Ramazan. Sırtında ceketi varmış gibi düğmesini arandı. Düğmeyi bulsa ilikleyecekti. Sonra iki eliyle birden yapışarak hocasının kupkuru, bembeyaz elini öpüp alnına koydu. Saygıyla geri geri çekildi. Boynunu büktü. Sesi titreyerek, ''Diploma için.'' dedi. Sözünü tamamlayamadı. ''Hazır değil Ramazancığım, adaşım. 15 güne kadar hazır olur.'' Bu nasıl bir sınavdı? Bu okulun mezunlarına nasıl bir işkence ediliyordu böyle? Ne diyebilirdi ki? Kül gibi oldu Ramazan'ın yüzü. Ağzının içi buz kesti. Kamil yalan söylemiş olabilir miydi? Kulakları uğulduyordu. Sürüklenircesine çıktı odadan. Ramazan ağırlaşan göz kapaklarını zorla aralamaya çalıştı. Dizleri kendisini taşıyamıyordu. Yığılıverdi olduğu yere. Vay Ramazan, bu ne hal, hasta mısın? Uyku ile uyanıklık arası uğultulu bir ortamdan yarı aygın, yarı baygın baktı Ramazan. Karşısında hal hatır soran, galiba kültür dersleri hocalarından biriydi. Yüzüne kolonyalar sürüldü, su içirdiler. Ramazan yavaş yavaş kendine geldi. Derdini sordular. Anlattı. nasıl vermezlermiş senin diplomanı diye gürledi öğretmeni. Ramazan'ın karanlık dünyası ışıldamaya başladı. Coğrafya öğretmeni böyle diyorsa bir bildiği olmalıydı. Uzanmakta olduğu koltukların üzerinden doğruluverdi Ramazan. Kulakları yanmaya başladı, içinin kazındığını duydu. Başı döndü, yatma isteği geldi, yatmadı. Ayağa kalktı, öğretmenine tutundu. Gel benimle dedi coğrafya öğretmeni. Birlikte müdür yardımcısının odasına gittiler. Ramazan Bey, diplomalar hazır değil mi dedi coğrafya öğretmeni. Sesi toktu, tehdit doluydu. Yalana, kıvırmaya meydan vermeyecek tondaydı. Sorunun yanıtını çok iyi bilen birinin sorusuydu. Ramazan Bey yutkundu. Ellerini arkasına kavuşturarak güçlü amir havasına bürünmek istedi. Olmadı, beceremedi. Göğsünde birleştirse aciz görünecek, masasının üzerine koydu ikisini birden. Yine olmadı. Ne kadar böyle durabilirdi ki? Sandalyesini inceledi. İlk defa görüyormuş gibi. Konuşmak gerekiyordu ama nasıl? Nihayet o upuzun saniyelerden sonra... ''Öğrenci dışarı çıksın azıcık.'' dedi. Coğrafya öğretmeni Ramazan'a baktı. Ramazan uysal uysal kapıyı açıp çıktı, aynı uysallıkla incitmekten korkarcasına çekti kapıyı. ''Sizi dinliyorum Ramazan Bey. Nedir bu çocuğa çektirdiğiniz? 15 günde bir yollara düşüyormuş ta Çorum'dan. Diplomasını neden vermiyorsunuz?'' ''Sebeplerim var. Bu çocuk Çorumlu değil mi?'' ne var Çorumluysa? Neler geveliyorsunuz Ramazan Bey? Çocuğun mezun olduğunu gösteren çıkma belgesi de var. Niye vermiyorsunuz diplomasını? Siz bu çocuğu yeteri kadar tanıyor musunuz hocam? Diye sesini yükseltti Ramazan Bey. Yani geçmişini, köyünü, sülalesini... Coğrafya öğretmeni meraklandı. Ne olacaktı ki? Köyü, sülalesi kimi ilgilendirirdi ki? Mezun olmuşsa vereceksin çocuğun diplomasını. Bize ne çocuğun nereli olduğundan, kim olduğundan hocam? Hak etmiş mi, etmemiş mi diplomayı? Gerisi seni, beni ne ilgilendirir? Hocam, bu çocuk çocuk dediğiniz Çorum'un Alevilerinden. Her nasılsa gelip okumuş bizim okulumuzda. Burnu sürtülsün istedim. Coğrafya öğretmeni yutkundu. Ağzının içi kurudu. Ne diyebilirdi ki? Çocuğun halini düşündü. Nasıl da masumdu. Kapıyı açtı. Ramazan yavrum, öğretmeninle konuştuk. Bir anlaşmazlık olmuş, diplomanı verecek. Yalnız sana bir sorumuz var. Dürüstçe doğruyu söylemeni istiyorum. Ramazan'ın yüreği bir kuş olmalı da uçmalı. Uçup da köylerine varmalı. Hey, Ramazan geliyor. Elinde de diploma demeli. Elbette hocam, sorun. Coğrafya öğretmeni tane tane konuştu. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak. Bize söyle Ramazan. Sen Alevi çocuğu olduğun halde neden gelip burada okudun? Ramazan yine şaşırdı. Bu ne demekti ki? Kendisinin Alevi olduğunu nereden çıkartıyorlardı? Onu nereden çıkartıyorsunuz hocam? Ben elhamdülillah Müslümanım ve de Sünniyim dedi Ramazan. Yalancı, sen Alevisin diye bağırdı müdür yardımcısı. Yemin ederim ki yanlışınız var hocam. Ya kusura bakma yavrum, ben seni Çorum'un Alevi köylerinden sandığım için böyle... Artık hiçbir şey umurunda değildi Ramazan'ın. Diplomasına kavuşmuştu ya. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.